Kutsal İsyan 4, 17. ayrım, sayfa 268. Kastamonu PTT Başmüdürü Şeyh Ramiz Efendi'nin Kuvayi Milliye'nin karşısında oluşu, Kuvayi Milliyecilerin işlerini epeyce aksatıyordu. Baştan Mustafa Kemal bu şifre telgrafı doğruca Vali İbrahim Bey'e gönderiyor, o da Tatlızade Emin Bey'e vererek açık sözü iletiyordu. Mustafa Kemal'in kurmay başkanı Albay Kazım Bey'in Vali İbrahim Bey'i daha önce tanıması ve onu Mustafa Kemal'e salıklaması, Kastamonu Kuvayi Milliyecilerine gizli ve güvenilir bir haberleşme kanalı sağlamıştı. PTT Başmüdürü İstanbul'dan gelen telgrafların şifresini bildiğinden, dahiliye nezaretinden vilayete gelen bütün telgrafları yakından izleyebiliyorsa da, Sivas'tan gelenlerin şifresini yalnız İbrahim Bey bildiğinden bunları çözemiyordu. Sivas'tan gelen her yeni şifre Telgraf Açık Söz gazetesinde toplanan yedek subay ve aydınlar arasında heyecanlı bir bayram havası yaratıyordu. Mustafa Kemal Sivas'ta Nuri Bey ile tanıştıktan sonra Kastamonu'ya göndereceği telgrafları hep Nuri Bey'in adresine gönderiyordu. Bu sıralarda Ali Kemal'in pek ünlü Mustafa Kemal Paşa büyük bir asker olmakla beraber diye başlayan telgrafı vilayete gelmiş ve İbrahim Bey'i sersemletmişti. Bir türlü İstanbul'u bir yana itemiyordu. Yalnız defterdar Ferit Bey gibi coşkun bir milliyetçinin aydınları desteklemesi karşısında Vali İbrahim Bey şaşırmıştı. Bu yüzden bir yandan Baba Ali'den buyruklarını yerine getirmeye çalışırken bir yandan da Kuvayi Milliyecilere yardım ediyordu. Açık Söz'ün 16 Haziran 1919 günü çıkan ikinci sayısında ancak haftada bir çıkıyordu. Mustafa Kemal'den vilayete gelen çok heyecan verici bir telgraf yayınlanmıştı. Bu salt bir telgraf değil, bir müjde telgraftı. Bunda anlam olarak şunlar vardı. Yunanlılar bu sabah İzmir'den karakolları boşaltmışlar ve geceleyin kuvvetlerini bölük bölük vapura bindirerek çekilmek hazırlıklarında bulunmuşlardır. Foça çevrelerinde toplanan gönüllü ordusunun İzmir üzerine yürümekte olduğu söylentileri karşısında Rumlar büyük korku ve ürküntüye tutulmuşlar ve önceleri gaflet ve şımarıklık sonucu olarak asmış oldukları bandıralarını ortadan kaldırmışlardır. Boşaltılan karakollara Osmanlı karakolları yerleştirilecektir. Müslüman halk pek büyük ve parlak ulusal bayram için hazırlıkta bulunmaktadırlar. Bu bilgilerin kaza belediye başkanlarına, Müdafaa-i Hukuku Milliye ve Reddi İlhak derneklerine ivedi olarak iletilmesini dilerim. Bu gerçekten korkunç bir müjdeydi. Parlak bir propaganda yükü taşımakla birlikte Ege bölgesinde Kuvayi Milliyeciler yoğun bir çalışma içindeydiler. Aydın ve Akhisar bölgesi kaynıyordu. Ege bölgesinin bir bölümünde umut kocaman renk renk parlak çiçekler açıyordu. Mustafa Kemal propagandanın yarı zafer olduğunu en iyi bilenlerdendi. Bu yüzden milletin moralini yükseltecek, düşmanın ve düşman unsurların sinirlerini bozacak her türlü telgrafı vilayetlere ve kumandanlıklara yollayıp duruyordu. Kastamonu'ya gelip Açık Söz'de yayınlanan propaganda telgrafı PTT Başmüdürü Şeyh Ramiz Efendi'yi çileden çıkarmıştı. Hemen telgrafhaneyi işgal ederek Posta Genel Müdürü Refik Halit Karay Bey'e durumu bildirivermişti. Bu sarsıcı propaganda telgrafını alan Babi Ali, önemsemiş ve etkisini azaltmak için de telgraf adlı türlü gülünç panzehirler gönderiyordu. İstanbul ve Mustafa Kemal arasındaki propaganda savaşı gittikçe sertleşiyor, milleti kuzu güder gibi gütmeye alışmış valiler ve öbür mülkiye yöneticileri gittikçe daha çok iki ateş arasında kaldıklarını anlıyorlardı. Kastamonu valisi İbrahim Bey de işi böylece yürütmek isteyenlerdendi. Buna adıyla sanıyla ikiyüzlü siyaset denirdi. Ünlü Sultanahmet Bitingi'nin etkisini azaltmak üzere padişahın ve damat Ferit Paşa'nın topladığı şurayı saltanata delege olarak gizlice Salim Efendizade Şükrü Bey'i gönderdiği gibi genel meclis Tatlızade Nuri Bey ile İnebolu'dan emekli binbaşı Zeki Bey'i de milli delege olarak Sivas'a göndermişti. Bunların yolluklarını da belediyenin kasasından ödemekten çekinmemişti. İbrahim Bey Sivas'tan dönen Nuri Bey'in halk arasında konuşmasını da istemişse de hastalığı dolayısıyla evinden çıkamayan yaşlı delege bütün delegelik ve militanlık hak ve işlerini oğlu Emin Bey'e aktarmış, gerekenin yapılmasını söylemeyi de unutmamıştı. Başından beri millici olan Emin Bey, Nasrullah Köprüsü başındaki bakkal dükkanında Kuvayi Milliyeci gençleri toplayarak gelen telgrafları okuyordu. Yalnız Şeyh Ramiz Efendi postaneye gelen Kuvayi Milliyeci telgrafları valiye bile vermiyor, Refik Halit Bey'in buyruklarını körü körüne uygulamakta direniyordu. Vali İbrahim Bey ile aralarında bu yüzden sert bir tartışmada geçmişti. Buna karşın Şeyh Ramiz Efendi telgrafları valiye vermemişti. bu tartışma telefonda geçmişti. Böyle de olsa Kuvayi Milliyeci Gençlik en yeni haberleri hemen almakta gecikmiyor, çevrelerine bildirmekte de dakika yitirmiyorlardı. Yalnız gerek şehir Kuvayi Milliyecilerinin ve gerekse ötede Mustafa Kemal'in düşüncelerini bir noktada birleşmeye başlamıştı. Kastamonu'yu tam anlamıyla ve milliyeci bir vali gerekiyordu. Posta müdürüne bile söz geçiremeyen bir vali bu korkunç günlerde yararlı olmaktan çok zararlı olabilirdi. Kastamonu artık daha çok iki cami arasında kalmış binamaz bir valinin pısırıklığına dayanamazdı. Kastamonu artık tam anlamıyla Kuvayi Milliye'nin safındaki güçlü yerini almalıydı. Mustafa Kemal İstanbul'dan buraya milliyeci bir vali gönderilmesi uğruna epeyce çalışmışsa da bu yemiş vermemiş istenilen vali getirilememişti. İki yana da hoş görünmek belası yüzünden İstanbul'a da Mustafa Kemalcilere de güvensizlik veren Vali İbrahim Bey, birdenbire 4 Ağustos 1919'da Kastamonu'dan ayrılıp soluğu İstanbul'da almıştı. Bir yana ağırlığını verecek gücü kendinde göremeyen, daha azıyan olayların ağırlığı altında ezilip gideceğini anlayan İbrahim Bey'in çekip gitmesi bir şey değildi. Yerine padişahçı jandarma kumandanı Albay Osman Nuri Bey'i vekil olarak bırakmış, Kuvayi Milliyecilerin yüreğini yakmıştı. Oysa yerine bırakması gereken en uygun insan defterdar Ferit Bey'di. Yalnız İstanbul Ferit Bey'in Kuvayi Milliyeciliğini bildiğinden rıhtıma iner inmez İbrahim Bey'in yakasına yapışacak, bu işin hesabını soracaktı. İbrahim Bey hilafetçi jandarma kumandanını yerine bırakarak postu kurtardıysa da Kuvayi Milliyeci gönüllerde mahkum olmaktan da kurtulamamıştı. İbrahim Bey'in İnebolu'dan İstanbul'a gitmek için gemiye bindiğini görenler, dünyası yıkılmış bir insan harabesiyle karşılaştıklarını anlatmışlardı. Preveze gambotu ile 9 Ağustos 1919 günü İstanbul'a yollanan İbrahim Bey, yine de İngilizlerin ve damat Ferit'in şerrinden kurtulamamış, ünlü Bekir Ağa bölüğünde 3 gün demlenmesi gerekli görülmüş, sonra salıverilmişti. Belki de İstanbul hükümeti anlaşılan Kuvayi Milliyecilerle bir sürü burun buruna yaşamış olan bu adamın üzerine sinmiş olan milliyecilik kokusunun zindanda yitmesini istemiş olacaktı. Anlaşıldığına göre onun ayağının altına karpuz kabuğunu koyan azgın hürriyet ve itilafçı Şeyh Efendi'ydi. İşte işine gelmeyen valiyi yürütmesini beceren Şeyh Ramiz Efendi, şimdi de Osman Nuri Bey'in arkasına düşmüş, onu pençesine almaya, Kuvayi Milliyecilere kaptırmamaya çalışıyordu. Albay Osman Nuri Bey, delege Nuri Bey'e gelen heyeti temsiliyenin telgraflarını çoğu zaman ona göndermiyor, tam anlamıyla bir İstanbul memuru olarak çalışmaya kurmuş görünüyordu. Emin Bey'in dükkanında toplanıp dertleşen yedek subayları göz hapsine aldırmış, Açık Söz gazetesinde sansürün aklığı artmaya başlamıştı. İbrahim Bey zamanında açıktan açığa söylenen Kuvayi Milliye lafı artık kuytularda ya da fısıltılarla söylenir olmuştu. İşin en ilginç yanı şuydu. Albay Osman Nuri Bey'in vali vekili olmasıyla bütün memurlar arasında Kuvayi Milliyecilik modası sürgün edilmişti. Defterdar Ferit Bey'den başka hiç kimseye güvenilmez olmuştu. Onun bu kara rüzgarlar arasında yapraklarından hiçbirini dökmeyen demir gövdeli bir ağaç gibi dikildiğini gören gençler yine de bu soylu örnekte kendilerine yetişecek bir temsilci gücü buluyorlardı. Albay Osman Nuri Bey'in elinden Kastamonu'yu kurtarmak artık gerekmişti. Kuvayi Milliyeciler Mustafa Kemal'e başvurarak ondan bir kurtarıcı istediler. Bu istek üzerine Mustafa Kemal ile Ali Fuat Paşa el ele vererek Albay Osman Bey'i Kastamonu Bölge Kumandanlığı'na göndermeyi kararlaştırmışlardı. Yalnız şehirde dönen söylentilere göre Kuvayi Milliye Kumandanı Albay Osman Bey bir alay askerle her an gelmek üzereydi. Topçu Albayı Osman Bey doğrudan doğruya Mustafa Kemal ile Ali Fuat Paşa'nın buyruğuyla geliyordu. Ankara'dan Kastamonu'ya böyle İstanbul'dan habersizce bölge kumandanı gönderilmesi haberini Hürriyet ve İtilaf Partililer hemen dahiliye nezaretine gammazlamakta gecikmemişlerdi. İstanbul'un bu haberle ilgilenmesi üzerine de Vali Vekili Osman Nuri Bey 58. Alay Kumandanlığından Bölge Kumandanlığına ve Kalem 14 Başkanlığına geçmiş olan Yarbay Mustafa Bey, PTT Başmüdürü Şeyh Ramiz Efendi baş başa vererek Osman Bey'in gelişine karşı bir komplo kurmuşlar ve hemen makine başında Albay Osman Bey üzerinde dahiliye nezaretini bilgiye boğmuşlar ve yine oranın esiniyle onu tutuklayıp zararsız duruma getirmek kararını varmışlardı. Komplocular ilkin Albay Osman Bey'in bir alay askerin başında Kastamonu'ya geleceğini işittiklerinde Gizlice kaçmak hazırlığı yapmaktalarken bunun Kuvayi Milliyecilerce yayılmış bir propaganda haberi olduğunu anladıklarından Şeyh Ramiz Efendi hemen davranmış, bunun bir blöf olduğunu çevreye yaymaya başlamıştı. Bu arada İstanbul'dan Ali Rıza Paşa adlı yeni valinin tez zamanda geleceği müjdesini de veriyordu. Komplocular Ankara'dan gelmek üzere olan topçu kumandanı Albay Osman Bey ile bütün şehirdeki Kuvayi Milliyecileri tutuklayıp İstanbul'da canavarlığıyla ün salmış Nemrut Mustafa Paşa mahkemesine gönderilebileceklerinin hesabı ve sevinci içindeydiler. Her hesaba karşı bir başka hesap olduğunu elbette düşünemiyorlardı. Osman Bey Ankara'dan bir yaylı araba ile yola çıkmıştı. Mustafa Bey bütün yol boyunca devriyeler gezdiriyordu. Askerlik dairesi yolunda Osman Bey'e hazırlanan eve dek süngülü nöbetçiler dikilmişti. Merkez kumandanı Yüzbaşı Hamdi Bey, güzel bir dinlenme ve karşılama yeri olan baş değirmenlere karşılayıcı göndermişti. Elbette bütün bunlar komplocuların buyruğuyla yapılıyordu. Albay Osman Bey'e hazırlanan komployu işiten Şevket Bey, beklediği günün gelip çattığını anlamıştı. Evet, genç bir subay için çok az gelen kahramanlık fırsatlarından biri gelmiş, Şevket Bey'in kapısını çalıyordu. İçi sevinçten titreyerek kararın demirine yapıştı. Şu sırada Osman Bey'in tutuklanmasını önleyemeyecekse de bir gün içinde onu ve bütün Kastamonu'yu Hürriyet ve itirafçıların elinden kurtarıp Kuvayi Milliyeci saflarına armağan edebilecekti. O gece kafasında ateşten çizgilerle işlenip duran planlarla ruhu aydınlık içinde yüzen Şevket Bey hiç uyku tutmadı. Tanyeri atarken hala horul horul uyuyan bekar odası arkadaşı Yakup Bey'i dürterek uyandırdı. ''Haydi, çabuk giyinip baş değirmenlere yetişelim.'' dedi. ''Adamcağızı biz gitmeden önce göz hapsine alırlarsa kendisiyle konuşup durumu anlatamayız. Ümitsiz düşer, durumu bilsin, daha soğukkanlı olur.'' 16 Eylül 1919 sabahı iki arkadaş baş değirmenlere doğru yola koyuldular. Hava serin ve durgundu. Ilgaz dağlarının başı ak bir sisle örtülmüştü. Uzak sırtlar üzerindeki meşelikler pas rengine bürünmeye başlamıştı. Henüz güneş doğmamıştı. Güz kuşları pek erkenden uyanmış, acı acı haykırarak ağaçtan ağaca uçuyor, iki arkadaşın yolu üzerinden ara sıra vahşi çığlıklar atarak ıssızlığın güzelliğinden bir şeyler taşıyan kara tavuklar geçiyordu. Gecikmiş tek tük iri kıyım ağaç kakanlar ağaçları çekiçliyordu. Genç yolcular kafalarının içindekilere o denli gömülmüşlerdi ki doğanın bu güzelliklerine bakacak zaman bulamıyorlardı. Şevket Bey bu gece başlayacağı işin planını bir kez daha Yakup Bey'e anlatıyordu. Ağaç denizinin üzerinde yer yer baca dumanlarına benzer sesler dinleniyordu. Baş değirmenler denen yerden gelen su sesleri iki arkadaşı düşüncelerinden ve konuşmalarından ayırdı. Yoldaki süngülü devriyeler iki subayı saygı ile selamlayıp geçiyor, onların da kendilerininkine benzer bir görevle bu yana geldiklerini sanıyorlardı. Beş değirmenlerde gür ve sevinçli su sesleriyle karşılanan bu iki arkadaş burada kimseyi göremeyince ilerledi. Yusuf'un Hanı denen handa da kimseyi bulamayınca biraz daha ilerlediler. Sabah serinliğinde yayan yürümek hoşlarına gidiyorsa da Osman Bey'e rastlamayışları onları kuşkulandırıyordu. Padişahın kanununu hiçe sayarak yapmaya hazırlandıkları büyük iş ruhlarında büyük bir gerilim meydana getiriyordu. Bir süre kulak verip yolu dinlediler. Uzaktan uzağa tekerlek sesleri işittiler. Bomboş yol üzerinde belki de ilk dek gelecekleri yolcu Albay Osman Bey olacaktı. Bütün korktukları komplocuların karşılayıcı gibi arkadan yetişerek kumandanı alıp götürmeleri belkisiydi. Bu belki adımlarını açıp biraz daha yürümelerine yardım etti. Bir dönemeçte Osman Bey'in yaylısıyla karşı karşıya geldiler. Hemen arabayı durdurup Osman Bey'e kendilerini tanıttılar. Arabada İnebolu'ya gitmekte olan bir subay daha vardı. Şevket Bey'in gönderdiği raporu okumuş olan Osman Bey, Şevket Bey'in aslan gibi güven ve sevimlilik yaratan bu havasından hoşnut olarak ondan en yeni olayları ve durumu anlatmasını istedi. Şevket Bey raporda anlattıklarını bir daha bütün ayrıntılarıyla anlattıktan sonra vali vekili Osman Nuri Bey ile Ramiz ve Yarbay Mustafa Beylerin şehre girer girmez kendisini tutuklayacaklarını söyledi. Osman Bey'in yüzünde bir tedirginlik havası esmeye başlamıştı. Geri dönmeye karar vermek üzereydi ki Şevket Bey, ''Albayım'' dedi. ''Onların gözüyle durum böyle ama bunu bir de bizim gözümüzle görmeliyiz. Benim verdiğim karar da şudur.'' Bu başlangıçtan sonra planını en ince ayrıntılarına dek kumandana anlattı. Osman Bey bir kez tedirgin olmuştu. ''Şevket Bey'' dedi, ''Sizin planınız güzel olabilir. Fakat ufak bir aksaklık hepimizin hayatına mal olabilir. İyi düşün.'' Durum kuvvetli değilse Ankara'ya dönerek iş görebilecek bir kuvvetle geleyim. Belkilere pay bırakmayalım. Ne dersiniz? Şevket Bey ile Yakup Bey diretti. Taburun bütün zabitleriyle beraberiz. Emrinize girmeye hazırdırlar. Hatta bu akşam muhalifler sizi tevkif edeceklerse de aldığımız tertibat sayesinde onları tevkif sizi tahliye edeceğiz. Halk bizimledir. Durumumuz kuvvetlidir. Emin olmanız için buraya kadar geldik. Buyurunuz, biz dönelim iş başına geçelim. Siz arkadan teşrif ediniz. Siz dönerseniz tehlike büyür. Kumandanın aklı bu işe yatmıştı. Şehre geleceğine söz verdi. Şevket Bey ile Yakup Bey de kışlaya döndü. Albay Osman Bey'in Mustafa Kemalce atanarak Kastamonu'ya gelmek üzere yola çıkması padişahçılar gibi millicileri de heyecanlandırmıştı. Yalnız askeri, siyasal ve mülki güç padişahçıların elindeydi. Sivil millici kadro da bu yüzden çok üzgündü. Şevket Bey'in Yiğitçe planından bilgileri olmadığından bu üzüntüleri de sonsuzdu denilebilirdi. Osman Bey'in şehre varır varmaz tutuklanacağını da biliyorlardı. Ne topları vardı ne de tüfekleri. Yalnız coşkun bir yurtseverlikleri vardı. Hiç olmazsa Salt bunu ve onun yalnız olmadığını göstermek üzere Olukbaşı'daki karakolda bulunduğunu öğrendikleri kumandanı topluca gidip görmeyi, onu dostça karşılamayı kararlaştırdılar. 16 Eylül 1919 akşamı kumandanı görmek üzere yola çıkanlar arasında şunlar vardı. Kadri, Açık Söz gazetesi sahibi Hamdi, başyazarı Hüsnü, Tatlızade Emin, Nami, Celal, Baki Beyler. İlkin Kadri Bey kendini kumandana tanıttı. Sonra da arkadaşlarını onunla tanıştırdı. Kadri Bey 1. Dünya Savaşı'nda Osman Bey'in yanında katiplik yapmıştı. Bütün arkadaşlarının adına kumandana şöyle dedi. Kumandanım, yolunuza can verecek Kastamonu gençleri sizi görmeye geldik. Fakat Kastamonu'da durum hepimiz için tehlikeli bir hal almıştır. Hürriyet ve İtilafçılar eski alay kumandanı ve yeni vali vekili Osman Nuri Bey yoluyla Kastamonu'yu baskı altına almışlardır. Hatta sizi de şehre varınca hapsedeceklerini işittik. Silahlı teşkilatımız yok. Bu katillerin ellerine düşmemek için buradan geri dönmeniz çok iyi olur. Daha hazırlıklı geliniz. Sizi yakalayıp Nemrut Mustafa Paşa Mahkemesi'ne gönderecek olurlarsa buradaki bütün Kuvayi Milliyeciler ümitsiz düşerler. Albay Osman Bey bunları susarak dinledi. Sonra gülümseyerek şunları söyledi. Hiç merak etmeyin. Her şeyden haberim var, evlatlar. Onlar umduklarını bulamayacaklardır. Her şey yoluna girecektir. Osman Bey'in soğukkanlı ve yürekli görünüşü genç Kuvayi Milliyecilerin çok hoşuna gitmişti. Gençler çekilip gittikten sonra Osman Bey oradan kalkıp Hazreti Pir'in türbesine gitti. Orada namaz kıldı, uzun uzun dua etti. Ve sonra kaderine boyun eğmişçesine kendisine ayrılan eve gitti ve sonucu beklemeye başladı. Akşam yemeğini getirdiler, yedi. Akşam karanlığı basarken kapıya süngülü nöbetçilerin dikildiğini gördü. Dişlerini gıcırdatarak gülümsedi. Sonunda gülen iyi güler diye düşündü ve bir sigara yaktı. İki arkadaş akşamı iple çektiler. Yakup Bey geceleyin ağır makinalı tüfekleri birer birer işlemez duruma getirdi. Bu işi tereyağından kıl çeker gibi yapmıştı. Hemen Şevket Bey'e koşup işin bitmiş olduğunu bildirdi. Şevket Bey çavuşlarına gereken buyrukları verdi. Bölüğü alarmda bekleye dursun. Şevket Bey Yakup Bey'i yanına alarak 1. Bölük kumandanı Üsteğmen Nail Bey'in kışlada yatıp kalktığı odanın kapısını çaldı. Herkes derin uykulardaydı. Cırcır böcekleri uyku ilacı gibi rahatlık veren sesleriyle köşede bucakta ötüp duruyor, şuradan buradan horultular geliyordu. Şevket Bey'in silahlı iri gövdesiyle gecenin bu ilerlemiş saatinde karşılaşan Nail Bey bunun nedenini sordu. Şevket Bey durumu anlattı. Nail Bey, ben de Kuvayi Milliyeciyim dedi. Ona hemen katılmaya hazırım. Yalnız bu biçimi beğenmiyorum. Bu yurt işine hiç itirazım yok. Size her türlü yardımı yapacağıma söz veririm. Nail Bey çavuşlarını uyandırarak bölüğü Şevket Bey'in kumandasına verdiğini, hiçbirinin onun emrinden çıkmamasını buyurdu. Buradan ayrılan Şevket Bey ile Yakup Bey, doğruca 4. Ağır Makinalı Tüfek Bölüğü kumandanı Yüzbaşı Ali Bey'in yine kışladaki odasının kapısını çaldılar. Gece kılığı ve uykulu gözlerle ne istediğini sorunca Şevket Bey, Üsteğmen Nail'e anlattığı şeyleri bir solukta Yüzbaşı'ya da anlattı. Ali Bey çokça düşünmeden çavuşlarını çağırdı. Bu gece Şevket Bey'in emrine girdiniz. Onun emirleri benim emirlerimdir. Neferleri kaldırıp alarma geçirin. Silah başı ederek Şevket Bey'in vereceği emirleri bekleyin, dedi. Çavuşlar Erat'ı kaldırmaya gidince Şevket Bey ile Yakup Bey'e şöyle dedi. Şevket Bey, ben sizler gibi bekar değilim. Çoluk çocuk sahibi oluşum beni düşündürüyor. Yürekten sizinle beraberim. Şevket Bey Üsteğmen Nail Bey ile Yüzbaşı Ali Bey'in kapılarına ikişer süngülü nöbetçi diktirdi. Bu daha çok bir başarısızlık olursa onlara bir zarar gelmemesi içindi. Şevket Bey ile Yakup Bey bundan sonra önce Kuvayi Milliyeciyken Mustafa Bey kendisini alay kumandan vekili atayınca düşünce değiştirdiği bilinen tabur kumandanı Binbaşı Şerif Bey'in kapısını çaldılar. Binbaşı asık ve korkulu suratıyla gözlerini ovuşturarak kapıyı açtı. Arkasında süngülü askerler ve tabancalı çavuşlarla gecenin bu vaktinde karşısına dikilen Şevket Bey onu adam akıllı ürkütmüşe benziyordu. ''Nedir bu yaptığınız Şevket Bey?'' diye sordu. Şevket Bey ona şu kısa yanıtı verdi. ''Kuvayi Milliye namına sizi tevkif ediyorum binbaşım.'' Şerif Bey tek sözcük söylemeden gitti, yatağına oturarak kara kara düşünmeye başladı. Şevket Bey alay kumandanı vekilinin kapısına da iki süngülü dikip şiddetli buyruklar vererek yürüdü. Sırada 3. bölük kumandanı Yüzbaşı Muhittin Bey varsa da o kışlada yatıp kalkmıyordu. Onu da tutuklayabilmek uğruna askerlik şubesindeki odasına dek gitmek gerekiyordu. Buna da zaman yoktu. Okyay'dan çıkmıştı, bu bir ayaklanmaydı. Her şeyden önce hız istiyordu. Bundan dolayı şimdilik onu yatağında mışıl mışıl uyur bırakıp bu yandaki işlere el atmalıydı. Şevket Bey Yakup Bey'e, ''Haydi Yakup'cum'' dedi. ''Şu ağır makinalı tüfekleri yine işler duruma getir, tüfekçi makinalıları hemen işler duruma getirince kendi bölüğü olan 2. piyade bölüğünü silah başı etti.'' Bu sırada çavuşlar 4. makinalı tüfek bölüğünde silah başı etmiş Şevket Bey'e tekmil veriyorlardı. Şevket Bey altına atlayarak 2 bölüğü saat 12'de askerlik şubesi yönünde yürüttü. Genel yollarda telgrafhaneyi ateş altına alacak biçimde 2 makineli tüfeği Sığır Pazarı Köprüsü'ne yerleştirdi. Öbür 2 makinalı tüfekten birinin namlusunu askerlik dairesine geri kalanı da mapushane ile hükümet konağına karşı yerleştirdi. En ufak bir karşı koymaya karşı makineli tüfekler çelik mermiden sözcükleriyle konuşmakta gecikmeyeceklerdi. Üsteğmen Şevket Bey'in buyruğu buydu. Şevket Bey askerlik şubesini kuşattıktan sonra geniş adımlarla koşarak Yakup Bey ile birlikte askerlik dairesine daldı. Alt kattaki odasında uyuyan 3. bölük kumandanı Yüzbaşı Muhittin Bey'i yataktan kaldırdılar. Onun karşı koymasını ve güçlük çıkarmasını bekledilerse de iş böyle olmadı. Şevket Bey'in anlattıklarını soğukkanlıca dinledikten sonra ''Peki beni hapset karışmam, bölüğü emrine veriyorum Allah muvaffak etsin'' dedi. Şevket Bey bundan sonra alt kattaki askerlik dairesi subaylarının kapılarına da süngülü nöbetçiler dikerek Yakup Bey'i makineli tüfeklerin başına gönderdi. Aşağıdaki ufak rütbeli subayların hepsini tutuklayan Şevket Bey koşar adım basamakları ikişer ikişer atlayarak üst kata çıktı. İlk önce tümen yaveri Remzi Bey'in kapısına bir çift nöbetçi dikti ve sırasıyla öbür subayları da odalarının hapsetti. Sıra Yarbay Mustafa Bey'deydi. Şevket Bey eski alay kumandanını tutuklamaya giderken daha tedbirli davranmayı düşünüyordu. Onun belalı bir adam olduğunu, kuzu kuzu boyuna eğmeyeceğini biliyordu. Şevket Bey Mustafa Bey'in kapısına dayandığında onun ayak yolundan döndüğünü gördü. Birdenbire durumu kavramışa benziyordu. ''Ne o Şevket, gece vakti ne oluyor burada?'' diye sordu ve sanki bir şey anlamamış gibi bir kurnazlıkla tabancasını almak üzere odaya seyirtti. Şevket Bey pehlivan yapılı gövdesiyle Mustafa Bey'in üstüne atıldı. Mustafa Bey de güçlü bir adamdı. Odanın içinde bir boğuşmadır başladı. Mustafa Bey hep tabancasına yaklaşmaya çalışıyorsa da kollarından sımsıkı yakalayan Şevket Bey bunu önlüyordu. Şevket Bey gür sesiyle ''Kuvayi Milliye namına tevkif edildiniz. Kumandan Bey, boşuna çabalamayın.'' diye bağırdı. Mustafa Bey hem kendini kurtarmaya çalışıyor hem de ağzından köpükler saçarak ''Padişah hainleri, alçaklar, hepinize gününüzü göstereceğim!'' diye bağırıp çağırarak imdat bekler gibi bir hava yaratmaya çalışıyordu. Şevket Bey'in elinden sıyrılmaya çalışan Mustafa Bey'e yetişen çavuşlar sımsıkı kavradılarsa da nasıl olduysa oldu hepsinin elinden kurtulan Mustafa Bey ölüm korkusuna kapılarak merdivenlerden aşağı atladı. Aşağıda yaralı olarak yakalandı. Şevket Bey ile Mustafa Bey'in büyük bir gürültüyle dövüşmeleri, bağırıp çağrışları uykudaki bütün subayları yataklarından sıçratmış, hepsi de öfke ve şaşkınlıkla dövüşenlere bakıyorlardı. Yalnız kapılarından dışarı uzattıkları başları nöbetçilerin yasakları ve süngüleriyle burun buruna gelince ve yine orada silahlı bölük eratını görünce hepsinde şafak attı. Çok önemli bir olay geçtiğini anlayarak gücüm ve süngünün felsefesine boyun eğerek yine odalarına çekildiler. Mustafa Bey de bir odaya kapatılıp sıkıca göz altına alındıktan sonra Şevket Bey Yakup Bey'i bir manga askerin başında telgrafhaneye gönderdi. Telgrafçılar Yakup Bey'i dostça karşıladılar. İstanbul'a haberleşme hemen kesildi. Ankara'ya uzanan teller ilk kez dost sesleri ve haberleri taşımak üzere hazırlandı. Yakup Bey telgrafhaneyi ele geçirdikten sonra Şevket Bey'e haber göndererek durumu bildirdi. Manüple başında Kuvayi Milliyeci bir onbaşı ve iki süngülü asker bırakan Yakup Bey yine Şevket Bey'in yanına koştu. Şevket Bey Yakup Bey'in yanına bir manga asker katarak jandarma koğuşuna gönderdi. Yakup Bey koğuşun kapısındaki nöbetçinin ağzını kapayarak silahını elinden aldı. Sonra içeri girerek silahlıktaki bütün mavzerlerin mekanizmalarını sessizce çıkarıp aldı. Şevket Bey bu kez de jandarma bölük kumandanı Yüzbaşı Emin Bey'i evinden alıp getirmesini Yakup Bey'e buyurdu. Yakup Bey başka bir manga askerle Emin Bey'in kapısına dayandı. Emin Bey'i Şevket Bey'in yanına götürdü. Şevket Bey geceki olayı anlatarak Yüzbaşı'ya tutuklu olduğunu söyledi. Bunu soğukkanlıca dinleyen jandarma kumandanı gülerek çok iyi yapmışsınız dedi. Ben de Kuvayi Milliyeciyim. Heyeti temsiliye emirleri işte yanımdadır. Sonra jandarma bölüğünün ayaklanan Kuvayi Milliyecilerin yanında olduğunu söyledi. Şevket Bey hemen bütün mavzerlerin mekanizmalarını geri verdirdi. Jandarma bölüğü de hemen silah başı ettirilerek Şevket Bey'in emrindeki bölüklere katıldı. Eski jandarma kumandanı ve şimdiki vali vekili Osman Nuri Bey askerlik dairesinin karşısındaki bir evde oturuyordu. Şevket Bey bir müfrezenin başında gidip albayı sıcak yatağından kaldırdı ve tutuklanmış olduğunu söyledi. Bütün arkadaşlarının da tutuklandığını öğrenen vali vekili kaderi rıza göstererek durumu karşı koymaksızın benimsedi. Polis müdürünün kapısına dikilen nöbetçiler Kuvayi Milliyeci olması dolayısıyla kaldırıldı. Yalnız bu sırada tutuklanan ünlü Şeyh Ramiz Efendi ile muhabere baş memuru Ferit Bey kaçırılmamak üzere sıkıca gözaltı edildi. Böylece bütün padişahçı elebaşları zararsız duruma getirilmiş, şimdi sıra işin olumlu yanını yürütmeye gelmişti. Şevket Bey, Yakup Bey ile ve bir yığın Kuvayi Milliyeci askerle tutuklu Kuvayi Milliyeci kumandanın bulunduğu eve gitti. Kapıda bekleyen nöbetçileri aldı. Osman Bey bu 16 Eylül gecesi çok önemli şeyler geçeceğini bildiğinden gözüne uyku girmemiş, odasında bütün gece bir aşağı bir yukarı dolaşıp durmuştu. Heyecanla kapıdan dışarı atıldı. Şevket Bey'in yiğit gövdesini karşısında görünce her şeyin gerçekten planlandığı gibi geçtiğini anladı. Kumandan bütün iştenliğiyle Şevket Bey'i kucaklayarak yanaklarından öptü. "Seni Allah bu memlekete, bu millete bağışlasın," dedi. Bu sırada Osman Bey'in gözleri şehrin üzerine doğru yükselen bir kızıllığa takıldı. Bunun bir yangın olduğu belliydi. Şevket Bey ile Yakup Bey'in yangının kızarttığı havaya bakarak anlamlı anlamlı güldüklerini gören kumandan bundan hiçbir şey anlamadı. Bu yangın taslağı ayaklanışı kamufle etmek üzere düşünülmüş bir savaş hilesinden başka bir şey değildi. Bu da Şevket Bey'in kafasından çıkmıştı. Araba pazarındaki demirciler içinde tek başına duran kullanılmayan yandığında çok bir zarar vermeyeceği sanısını uyandıran bir dükkan harabesi vardı. Askeri ayaklanışın ve önemli tutuklamaların halkça duyulmasının sakıncalı olduğunu anlayan Şevket Bey, olayın geçtiği saatlerde sahte bir yangınla halkı oyalamak üzere bu boş dükkanın yakılmasını kararlaştırmış, tutuklamalar başlar başlamaz dükkanın üstüne doğru ilk dumanların ve alevlerin yükselmeye başladığı görülmüştü. Böylece halk da askerlerle birlikte uyanmışsa da onlar salt yangınla ve bunun mahallelerine gelmemesini sağlamak düşüncesiyle kapılarının önünde bekleşip durmuşlardı. Albay Osman Bey'in gördüğü kızıllık işte bu sahte yangından çıkıyordu. Osman Bey Şevket Bey ile birlikte doğru telgrafhaneye gitti. Makine başında Sivas'ı aradı. Mustafa Kemal telin öbür ucunda Osman Bey'in serüvenini dinliyordu. Albay Osman Bey şunları diyordu. Bugün Kastamonu'ya geldim. Hükümeti merkeziyenin adamları, vali vekili ve jandarma kumandanının dessaslığı ile hanemde tevkif edildim. Timsali hamiyet zabitanımızın himmetleri ile şimdi kurtuldum. Ben de vali vekilini ve jandarma kumandanını beraber tevkif ettirdim. Telgrafhaneyi işgal ettim. Buradaki vaziyet mühimdir. Kongreye istirham ederim. Bütün mukarreratından buraya haberdar ederek Kastamonu ahaliyi müteremesini tenvir buyursun. Yeni valinin İnebolu'ya indiği müstehberdir. Hakkında ne muamele yapılacaktır? Burada vali vekili vesaire tayini hakkında Milli Kongre'nin bana selahiyet vermesine ve iş bu istirhamımın cevabına makine başında şimdi intizar eylediğim maruzdur. 17. ayrımın sonu sayfa 284.